Erkam TV'mizin kıymetli izleyicileri ve Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İrşad programına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Hocam ile beraber yine sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz.
Nasıl? Afiyettesiniz hocam.
Elhamdülillah, çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Allah razı olsun, bizler de iyiyiz.
Nasıl gidiyor ahval dünya?
Elhamdülillah hocam. Yani inşallah söylediklerimizi de yaşayabilenlerden oluruz. Bu program bağlamında tabii biraz onun da imtihan olduğunu da fark etmiş oluyoruz bu vesileyle.
Aynen, doğru. Ağzımızdan çıkan her söz bizi bağlıyor çünkü.
Evet hocam. Yani evet. Bu irşat bağlamının ne kadar kıymetli, önemli olduğunu da anlamış olduk. Bu program da aslında bir tasavvuf ve irşat bağlamında yine bu bağlama hizmet eden bir program. O yüzden inşallah Rabbimiz söylediklerini haline de aksettirenlerden eyler bizleri diye kendi adıma dua edeyim hocam.
Bizi de ihmal etme.
Estağfurullah hocam. Hocam evet. Geçtiğimiz haftalarda olmadan oldurmak konusu üzerinden yani sohbetimize devam ediyorduk. En son programımızda Peygamber Efendimizin sıfatları üzerinden özellikle bu tasavvuf ve irşat bağlamında bir tebliğcinin hangi sıfatlara, hangi vasıflara Peygamber Efendimiz'deki vasıflardan mülhem erişmesi lazım. Bunları konuşuyorduk. Emaneti konuştuk en son programımızda. Bugün evet. De sıdıktan devam edecektik. Aynen. İnşallah müsaade buyursanız sıdık kavramı hem sıdık kavram nedir bilmeyenler için bunu açmış olalım.
Evet.
Hem de peygamber vasıflarında sıdık ne demektir ve tebliğ ve irşatta anlamı nedir bunları konuşmuş olalım hocam. Buyurunuz.
Şimdi tabii emanetten sonra peygamberlerde bulunması gereken vasıfların en önemlilerinden birisi sıdık. Sıdık yani dürüstlük, doğruluk, özde ve sözde dürüstlük, niyette dürüstlük, azimde dürüstlük, kararlılıkta dürüstlük. Yani öz ve söz uygunluğu aslında bir bakıma. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de özellikle bu sadakatin ve sıdkın önemini ve kıymetini anlatan bir ayet-i kerime var. O ayet-i kerimede bu çok net ifadelerle önümüze konuluyor. Allah Teala buyuruyor. Ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Yani öyle er, öyle yiğit insanlar vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadıktırlar. Sıdk üzeredirler. Şimdi bu tabii sebebi bir nüzulü bakımından baktığınız zaman ayet-i kerime Bedir Savaşı'na katılamamış olan Enes İbni Malik'in amcası ve benzeri birkaç sahabinin yani biz tekrar bize böyle bir imkan müyesser olsa bir savaşa katılsak orada da şehit olsak fedakarlık yapsak cihat yapsak şeklindeki adanışları ve söyleyişleri üzerine onların işte hakikaten şehit olmalarının akabinde bu ayet-i kerimenin indiğini biliyoruz. Yani onlar hakikaten Allah'a biz Allah için cihat ederiz, edeceğiz, etmeliyiz diye bir kararlılık göstermişler ve ondan sonra onların bu adanmışlıklarını ispat eden Uhud Savaşı'ndaki mücahitlikleri anlatılmaktadır. Ama sadece o değil. Çünkü ayet-i kerimenin bağlamına baktığınız zaman ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh diyor. Yani Allah'a verdikleri söze bağlı kalanlar diyerek Allah ile ahitleşmeyi öne çıkarıyor. Bizim insan olarak Allah ile ahdimizin ilki elesbezbindeki ahittir. Yani o ahdi belki merkeze almak. Çünkü daha sonraki ahitler de ona bağlı olarak, ona paralel olarak, onun devamı olarak bir anlam taşıyor. Yani biz orada bir kere o sözü verdik ve bu dünyaya geldik. Bu dünyada bir sorumluluk üstlenerek geldik. Dolayısıyla ilk sorumluluğumuz Allah'a verdiğimiz o andımızı, ahdimizi hatırlayarak adım atmak. Kul olduğumuzu, Rabbimizin Allah olduğunu gönülden tasdik ederek adımlarımızı atmak manasında bir şey. Dolayısıyla o Allah'a verilen sözün doğru anlaşılması, dürüst şekilde uygulanması manasındaki bu sıdk ayeti kerimesi insanın söz ve öz uygunluğuna dikkat çekiyor. Ve hakikaten peygamberlerin de en önemli özelliklerinden birisi bu. Yani peygamberler söylediklerini uygulayan, uyguladıklarını ancak söyleyen insanlar ve bu yüzden de sözleri etkin. Şeyde de yani dava adamı, davet insanı, irşat insanı olan, efendim Diyanet'te görev yapan, veya illa bir müessesede, kurumda görev yapması gerekmiyor. Yani insanlara bu manada bir irşat hizmeti sunmak isteyen her türden insanın aslında bu formatı, bu formasyonu özünde ve sözünde taşıması gerekiyor. Çünkü söz, öz uygunluğu, yani etkin olacağını daha önceki konuşmalarımızda söylediğimiz o ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri'nin Allah'a çağırandan daha güzel sözü kim olabilir, o ameli salih sahibidir ifadesinde de onu orada da görüyoruz. Dolayısıyla sıdk sıfatı bu manada eylemle söylem arasındaki ahengi ve uyumu ifade eden bir söz. Ve hakikaten bu ister istemez dinleyicisine, karşımızda bulunana da etki ediyor. Nitekim Fuzuli'nin bu manada çok güzel bir sözü var. Diyor ki Fuzuli, vaizin küfrün benim rusvalığımdan kıl kıyas. Yani vaiz efendinin bana yaptığı nasihatlerin bir tesirin olmayışını, onun nimetleri görmezden gelip nankörlük eden yanlış tavrını bana bakarak anla. Onda sıdık olsaydı, eğer şayet onda biraz sıdık sıfatı bulunsaydı, ben takva şiar etmez miydim? Yani takvayı şiar olarak edinip daha dikkatli davranmaz mıydım? Ondan bana bir şey bulaşmaz mıydı hiç? Hiçbir şey bulaşmamış. Çünkü onda yok. Yani vaiz efendi de yoksa bu, dinleyicisinde de yok demektir. Yani yokluğunu da sanıyoruz. Yani sözü var belki ama özünde yok. Yani özünde bir şeylerin olması, söylemle beraber eylemin varoluşu karşısındakine yansıyor, hissediyor. Yani Fuzuli bunu gerçekten bu manada güzel söylemiş.
Fuzuli
yani
yıllar öncesinde aslında hocam şunu hatırlatmış oluyor. Hani bizim de bu program bağlamında çokça konuştuğumuz bir konuydu bu. Tevafuk oldu. Yani bugün de mesela toplumda bir eksiklik görüldüğünde daha çok o eksikliği yapan insanlar aslında sorunlu gibi veya bunlar işte bu eksikliğin vasıflar onların üzerinde sadece kaim gibi anlatılıyor ama belki tebliğ ve irşadı, dini anlatan kişilere de odaklanılması gerektiğini hatırlatıyor. Bu, onların kendi sözüyle özünün doğruluğunun aslında söylediği kişide de o doğruluğu aksettirdiğini hatırlatıyor.
Bu aslında bütün eğitimciler için kafeten amme geçerli bir
şey. Sadece din değil yani.
Sadece din değil, bütün eğitimciler. Yani anne babadan tutun, mektepte muallimlik yapan, efendim sokakta eğiticilik yapan veya başka yerde bir şekilde insanlara yol gösteren herkesin söylediği söz ile yaptığı davranış arasındaki uyum ve ahenk onun sözünün etkisini artırıyor. Enerjisini ve sinerjisini yükseltiyor. Eğer sadece söylüyorsa sözü, yani kendisi bunlarla ilgili bir derdi yoksa, o söylediğini yaşamak gibi bir hedefi yoksa söylemiş oluyor. Ama mahkes bulması beklenmiyor. Ve beklenemez de zaten. Yani sigarayı sen bir babanı içme oğlum demesi gibi bir şey bu. Yani çocuk onu kale alır mı? Veya sigara içen bir öğretmenin çocukların sigara içip içmediğini takip etmesi gibi. Yani önce kendisinde bunun mahkes bulmuş olması lazım. Yani kendi hayatına yansımış olması lazım. Zaten o zaman çoğu zaman söylemeye bile gerek kalmıyor. Yani bak hocamız değişmiyor, babam değişmiyor, o değişmiyor, bu değişmiyor. Yani onların tesiri çok daha farklı oluyor. O bakımdan yani bu söz-eylem uygunluğu bu manada çok anlamlı bir şey. Zaten benim daha önce de konuştuğumuz zamanda da gündeme getirdiğim bu dava adamının 3 tane D ile başlayan bilgiye, 6 tane de yine D ile başlayan eylem vasfına, aksiyon özelliğine sahip olması gerektiği şeklindeki bir ifadem vardı.
9D yani.
9D. Burada yine bu yılları belki vesileyle, yani sadakat meselesinden dürüstlük babında ifade etmiş olalım. O bilgi konusunda bir dava insanının olmazsa olmazı 3D. Birincisi din bilgisi. Yani dava insanı, irşat insanı kendi yaşadığı, inandığı dini alâ külli hal belli esaslarıyla, temel esaslarıyla bilmeli. İkincisi dil bilgisi. Yani kendi konuştuğu dili efendim incelikleriyle, fesahat ve belagatiyle en azından çam devirmeyecek şekilde, yani bir şey söylerken yanlış mana çıkmayacak şekilde o dilin güzelliklerine aşina olmalı. Dil bilgisi. Üçüncü bilgi de dün bilgisi. Yani tarih bilgisi. Yani dün de bunlar nasıl olmuş? Yani ecdadımız nasıl uygulamış? Veya bizden önceki insanlar nasıl yapmış? Çünkü tarih dediğim şey ibret alınmak için okunur, incelenir, ve
tecrübeler onunla.
O tecrübelerin bugüne aktarılması için bunlar haberdar olunur bunlardan. Dolayısıyla bu üç şey, din, dil ve dün, yani tarih, bir dava adamının, irşat insanının mutlaka olmazsa olmaz özellikleri zımnındadır.
Dini de sadece şeyle sınırlı tutmuyoruz değil mi hocam? Yani bugün şeriatın sınırları içerisindeki İslam hukukuyla sınırlı tutmuyoruz. Bütün ahkam, adab,
yani adab muaşeretin tamamı. Dini hayata müteallik bilmesi gereken,
her şey.
Tabii adab muaşeret de buna dahil. Efendim haram helal konusu da buna dahil. Dini hassasiyetler de buna dahil. Yani bunların hepsini dava adamının, bir dertli insanın bilmesi, sözünün tesiri bakımından, sorularına cevap vermek bakımından, konuya aşina olmak bakımından önemli bu 3D. Bu 3D'nin bir de aksiyon tarafı, yani amel ve davranış bakımından önemli olan tarafı var. İşte o sıdkın karşılığı olarak dürüstlük, yani doğru sözlük ve dürüstlük bu işin olmazsa olmazı mesabesindedir. Onu besleyen bir ikinci diye de disiplindir. Yani o disiplinde de işte zamana riayetten tutun da işi planlı yapmak, insanlarla görüşmede, insanlarla buluşmada, hayatı yaşamada, zamanı kullanmada, yani bunlar hepsi disiplin dediğimiz şey bizi düzgün yaşamaya, vakti iyi kullanmayı öğrenmeye, efendim insanların hukukuna riayet etmeye bizi davet eder. Yani kimlerine kadar konuşacağımızı o disiplinle biz öğreniriz. Yani herkese verilmesi gereken bir değer var ve ayrılması gereken bir zaman var. İşte bu disiplin şuuru varsa insanda bunları daha akıcı olarak kendiliğinden inşa ve icra eder. Ama bazen hakka tecavüz ediyor. Eğer bu disiplin yoksa, iş disiplini yoksa, efendim zaman disiplini yoksa, yönetim disiplini yoksa. Çünkü yöneticilikte de üç önemli vasıfe öne çıkar. Disiplin, takip ve organizasyon. Yani birincisi hep disiplindir. Takip, işin nasıl yürüdüğü, organizasyonda onu insanlar arasında koordine etme meselesi. Dolayısıyla birincisi dürüstlük, ikincisi disiplindir. Üçüncüsü dertli olmaktır. Yani işinin dertlisi olmaktır. Yani ben bu görevi üstlendim, bu vazife bana verildi. Dolayısıyla bu vazifenin iktiza ettiği şartlar nelerdir, hususlar nelerdir, ne kadarını ne kadar yapabiliyorum, eksiklerim nerede, kusurlarım hangileri, bunların farkında olmak ve daha iyi yapmak için yani uykularının kaçması yerine göre. Yani ben buraya bugün geldim, bu makamı işgal ediyorum veya bu işleri yapıyorum, en iyisini yapıyorum değil. Acaba hakikaten karşılık buluyor mu? Söylediğim söz mahkes buluyor mu? Yaptığım iş ve davranış hakikaten adresine masruf oluyor mu? Bunları da olabildiğince görmek ve karşılık bulmadığını da yani takip etmek
özellikle
gerekiyor.
Özellikle bu dert sahibi olma konusu hocam, dava adamında herhalde yani çok kıymetli bir şey. Çünkü dert sahibi olmadığı zaman belki o disiplini de koordine etmekte zorlanacak.
Kesinlikle.
Diğer dürüstlükte de bir sorun olacak.
Yani o yüzden işte dert ve aşk hep evet. Beraber anılır bunlar. Yani aşk bir işi sevmek, sevdikten sonra bunun dertlisi olmak, kara sevdalı olmak yani. O bir daha ilerisi yani. Aşktan da öte bir şey yani. Yani bir iş aşkı diye bir şey var. Bu işin aşkından öte dertlisi olmak artık. Yani uykusunun kaçacağı kadar dertli olması önemli. Bir de yine işini takip konusunda ve davranışlarında denge. Üçüncü bir deyimizde denge. Bu da çok önemli. Çünkü Allah Teala bize her işte, inançlarda da, ibadetlerde de, insani ilişkilerde de, belli huylarda da denge üzere, adil üzere olmamızı istiyor. İnna Allah yemur bil adil ayeti kerimesi de bunu ifade ediyor. İtidal çizgisi de bunu ifade ediyor. Efendim biz sizi orta bir ümmet kıldık. Ve cealnâkum ümmeten vasatan. Yani ifrat ve tefritten uzak orta bir ümmet kıldık. Çünkü insanların bir kısmı ifrata, bir kısmı tefrite yatkın. Yani bir iş çok yapmak, çok üzerine gitmek gibi aşırılıkları var. Bir kısmı da azıcık bulaştırmayı seviyor. Halbuki ne ifrat güzel, ne tefrit güzel. Orta yol, itidal ve denge.
Bugün hocam çokça kullanılan bir kavram var ya, sürdürülebilirlik diye. Evet. Yani az ve devamlılık aslında. Yani ibadette de mesela bazen insan öyle aşka gelip o da daha çok yoğun bir ibadet hayatı yaşamak istiyor ama onun devamlılığı olmuyor.
Evet.
Belki onu devam ettirenler vardır tabii nadirattan ama devamlılığı nadir oluyor, az oluyor. O yüzden az ve devamlılık, sürdürülebilirlik bu kavramları hatırlattı bana bu
aynen.
Konu.
Bir de düzgünlük, işinin düzgünlüğü. Yani yaptığı işi o ihsan ile, ya da itkan ile yapmak diye hadislerde geçen şekliyle içe sindirmek. Yani ben bunu yaptım, oh be iyi ki yaptım, güzel bir iş çıktı ortaya diyebiliyorsa kendisi veya insanlar gördüğü zaman aşk olsun, eline sağlık, güzel bir şey yapmışsın diyorsa ve bunu nazara almak lazım. Yani insanların bunu demelerini nazara almak lazım. Yani Efendimizin o işte bir mümin bir iş yaptığı zaman onu itkan ile yapmasını Allah sever hadis-i şerifi ve onun vürut sebebi çok anlamlı. İşte malum oğlu İbrahim'in defni için mezar kazmaya gönderdiği sahabilere söylüyor bunu. Yani mezarı düzgün kazmamışlar. Böyle eğik büyük kazmışlar. O baltayı alıyor, baltayla düzeltiyor o kazılan yerleri. Ve sahabiler de mahcup oluyorlar. Diyorlar ya Resulallah, yani biraz şöyle toprak örteceğiz bunu zaten. Allah bir işi yaptığı zaman içe sindirerek itkan ile yapanı sever.
Yani bir işin yapıldığında en iyisini yapma.
Evet.
En güzelini yapma, evet. En düzgününü yapma.
Aynen, yani idare etmek, idare maslahat değil yani. Hakkını vererek yani aşk olsun, kim yaptı bunu ya diye soracakları kadar güzel bir iş yapabilmek.
Hocam düzgünlük. Zaten önceden saydığımız o değerlerde mesela dert vardı ya, dert sahibi insan muhtemelen düzgün yapmak için de gayret edecektir, yani bu olması gerekiyor.
Elbette, tabii ki, tabii. Yani işte o dertli insanın düzgün yapacağı zaten belli, evet, ama evet. Bu da hani
birbirinin mütemmim cüzü.
Unutulmasın diye bir de altıncı olarak da bunun en son noktası dua. Yani bunların hiçbirini kendimizden bilmemek veya kendimizin aczimizin farkında olmak ve ya Rabbi sen bize muin ol, sen destgir ol, elimizden tut, bize yardım et. Biz bunu bu insanlar ve Müslümanlar için, ümmet için, kendimiz için daha iyi şekilde yapalım diye dua etmek ve o dua ile bu başarıya ermiş olduğunu düşünebilmek çok önemli bir şey. Çünkü bazen insan hani ben yaptım diye de bir zaafa düşebiliyor. Halbuki bu ben ifadesi özellikle toplu hizmetlerde insanı rahatsız eden bir şeydir. Yani hep kendine izaf etmek, bunu ben yapıyorum diye. Halbuki bizim irfan geleneğimizde bene çarpı atmak esastır. Mesela Luma diye bizim o meşhur Serraci'nin kitabında İskatül Ya'at diye bir kavram vardır. İskatül Ya'at, yani kelimelerin sonuna izafe edilen Arapçadaki işte kitabi, kalemi, defteri, babi filan gibi, yani benim sahiplik. benim diyen sahiplik, iyilik dedikleri şey, onu kaldıracaksın. Hani hatta dergahlarda eskiden bu benim terliğim, bu benim ayakkabım diyenlerin terliklerini, ayakkabılarını sıraya koyarlarmış. Allah. Burada böyle senin benim yok, yani burası toplumsal bir herkesin ortak şeyi ve burada benlik iddiası kabul edilir ve dışarıya koyarlarmış. Yani dolayısıyla böyle ben ve ben bana ait tabirlerini kullanmak yerine, yani hep bizim de sahibi o, biz emanetçiyiz duygusu gerçekten çok önemli. Bir de hani özellikle liderlik durumunda olan, topluma önderlik yapan insanların mutlak surette yaptıkları işi kendilerine değil, arkadaşlarına izafe etmesi. Yani o işte kendisine destek verenlere izafe etmiş olması o gayreti daha çok artırır. Yani bu benim eserim değil. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızın gayretleri ile oluyor bunlar. Yani biz işte işin kenarında ucunda bulunmaya çalışıyoruz ama esas onlar yapıyor bu işi. Bizim şey yaptığımız yok ki. Dediğiniz zaman, yani onlara izafe ettiğiniz zaman onlar bundan daha mutlu olurlar. Ve siz de benlik iddiasından kurtulmuş olursunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani bunu çoğu zaman atlıyoruz. Efendimiz de her zaman yani sahabilerin yaptığı işlerde ya da onların katkı sağladığı işlerde onlara izafe ederek onları onaraya derdi. Yani bu önemli bir şey. Dolayısıyla yani bir imam efendi, bir hoca efendi veya bir dini hayatta liderlik yapan insanın yani hizmetleri kendisi koordine ediyor olsa bile onu falan kardeşimiz yaptı, bunu filan kardeşimiz ilgileniyor, eksik olmasın şunu da o yaptı gibi onlara izafe ederek kendisine devre dışı bırakarak bunları söylemiş olması şeyini, himmetini, dikkatini daha çok artırır ve hüsnü kabulünü kat be kat yükseltir.
Hocam çok bu son 9. D çok kıymetliydi. Çünkü bundan önceki 8 tane D'yi aslında tamamlayan bir şey oldu.
Kesinlikle.
Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hani kul ma ya be ubikum rabbi levla duaikum, yani duanız olmasaydı siz ne işe yarardınız buyuruyor ya. Yani bundan öncekiler için insanın kendi gayreti bir şekilde ortaya çıkabilir yani, ama Allah-u Teala'nın yardımı olmasa ve yani inayeti olmasa. O gayretlerinizi
de kendiniz zahmetmeyin. Evet, o da Rabbinizden.
Evet, bunun hiçbiri gerçekleşmez ve bunlar aslında insanın nefsini de bir manada pay çıkarmaya vesile olabilir. Gerçekten çok kıymetliydi hocam. Teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Bugün programımızın sonuna geldik. İnşallah Rabbimiz hani bu söylenenlerden hisse almayı da nasip eder bizlere.
Amin. Temennimiz, duamız olur.
Allah razı olsun. Etmesin. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de Tasavvuf ve İrşad programının sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.